İpek Yolu.
Hoş geldiniz. TGRT FM'de Serin Bir İstanbul öğle sonrasında sizlerle birlikteyiz. Öğle sonrası diyoruz ama belki de uzayan günler sebebiyle öğle sonrası lafını kullanmak için henüz erken. Hoş geldiniz programımızda. Bugün yine İstanbul'u konuşacağız sizlerle birlikte. Programı ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım, sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda sevgili Mustafa Taşkesen bizimle birlikte, yönetmen masasında Saliha Mengüç. Stüdyomuzda her perşembe olduğu gibi doçent doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Öğle sonrası demek için erken mi?
Ya artık günümüz Türkçesinde kullanılıyor. Hı-hı. Yani öğlenden 12'den sonra artık öğle sonrası diyorlar.
Ya o çok çok sıcak saati geride bırakmaya başladığımız andan itibaren sanki tabii, sonrası diyebiliyoruz.
Tabii
biliyoruz,
tabii. Yani saat 3-3.30 gibi bu zaman, şu mevsime göre 3-3.30'dan sonra artık öğle sonrası denebilir.
Nasılsınız? Görüşmeye de iyisiniz.
İyiyiz.
İstanbul'u konuşmaya devam edeceğiz. Harem'i konuşuyoruz.
İnşallah.
Özellikle de bazı noktalarda hani belki de oraları kilit noktalar gibi değerlendirmek lazım. Osmanlı mantığını anlamak anlamına geliyor. Harem'i anlamak.
Doğru. Yani Osmanlı sosyal hayatının esasıdır. Hı-hı. Harem selamlık o kadar dilimize de girmiş. Hanımların, hı-hı, yaşadığı ayrı bir dünya. Burada nasıl yaşarlardı? Erkeklerin buradaki rolü neydi? Bu, hı-hı, mühim. Bunu bilmeden Osmanlı'yı tanımak mümkün değil. Hı-hı. Özellikle sarayı tanımak mümkün değil, padişahı tanımak mümkün değil ve buna göre bir takım neticelere varmak mümkün, hı-hı, değil. Onun için harem hayatını iyi bilmek lazım. Fakat en az da üzerinde, daha doğrusu en çok konuşulup ama en az doğru bilgi olan kısım da haremdir. Hı-hı. Çok kimse, çok entelektüeller harem nedir? Haremde kimler bulunur? Bunların statüsü nedir? Hukuki statüsü nedir? Sosyal statüsü nedir? Siyasi mevkii nedir? Bilmezler. Hı-hı. Onların haremden anladıkları Amerikalı yazarların yazmış oldukları romanlar, buna bağlı filmlerdir. Bunu daha önce de söyledik. Bunların tamamına yakını hayal mahsulüdür. Hı-hı. İçinde doğru unsurlar vardır ama bunlar azdır. Hayallerinde canlandırdıklarını söylemişlerdir. Şimdi harem deyince insanların aklına gelen tablo. Yüksekçe bir taht, süslü bir tahta oturan, hı-hı, sırmalı elbiselerle, başında büyük kavuğuyla, kavuğunda sorgucuyla bir adam, padişah. Hı-hı. Padişahın önünde her nedense bir masa, masanın üzerinde de her nedense meyvelerle dolu bir tabak. Padişah arada sırada uzanır, bol yüzüklü elinden oradan bir üzüm alır.
Hep de üzüm alır.
Evet, üzüm kolay olduğu için yenmesi. Evet. Ondan sonra büyük bir salondur bu ama, çok büyük bir salondur. Ucu bucağı gözükmez. Yerde halılar, etrafında perdeler vardır. Duvar yoktur nedense, perdeler vardır. Perdelerin arkasında da el çırpıldığı zaman içeri giren kimseler beklerler her nedense. Bu büyük şeyde ortada bir havuz vardır. Havuzda fıskiyeler vardır. Ve her nedense padişah hafif şöyle o tahtın üzerinde yan oturmuştur. Ve karşısında yarı çıplak oynayan rakkaseler vardır. Hı-hı. Sağında solunda da padişahı serinletmek için yelpazeyle yapayan zenciler bulunur. Hı-hı. Hepsinin üzeri karnaval gibi rengarenk seten elbiselerle bezelidir. Şimdi insanların gözündeki harem tablosu budur. Bu tablonun neresini düzeltelim? Şimdi burası padişahın gündelik hayatını geçirdiği yerse, haremde böyle bir yer yok. Hı hı. İkincisi, padişah misafirlerini kabul ettiği yer harem değil. Haremin dışındaki arz odasıdır. Hı hı. Arz odası da çok küçük bir odadır. 3-5 kişi ancak sığar içine. Yani bugün ziyarete açıktır orası. Hı hı. Yani iç kapıdan girildiği zaman Bab-ı Saade'den hemen karşıya gelen arz odasıdır. Padişah elçileri, sadrazamı, misafirlerini orada karşılar, orada görüşür.
Çok da yakın olunabilen bir yerdir değil,
tabii,
mi? Yani güvenlik,
tabii,
açısından bile,
tabii,
bir parça
yakındır.
Belki riskli bile bir değerlendirilebilir.
Olabilir tabii ama işte yani padişahın huzuruna çıkarken daha önce kapıcılar çok iyi aradıkları için insanların üstünü, hı hı, ve yabancıysa koluna girerek girdikleri için yani mümkün mertebe emniyeti haleldar edecek bir şey olmuyor. Hı hı. Ama yani şey bu. Onun için o filmlerde tabii o da bir hayalin mahsulü. Filmlerdeki o tablo ne yazık ki yani hayal kırıklığına uğrayacak insanlar ama Osmanlı Sarayı için geçerli değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Efendim böyle yatmış meyve yiyor, bir yandan rakkaseler oynuyor, böyle bir tablo hiçbir zaman, hele Osmanlı padişahlarının ciddiyetini düşünürsek, böyle bir şey mevzu bahis değil. Meşru dairede eğlenceleri elbette olur. Yani
ne kullanılır bu eğlencelerde? Hani bir yine orada karakterize edilen şedefler.
Hayır. Bir vesaire, kere o vesaire. Yani padişah sarayı tabii ki bir gazino değildir. Orada çalınan musiki çalındıysa eğer harp meydanında çalınan bir musiki gibidir. Çünkü padişah sarayı devamlı devlet idaresinin yapıldığı, devlet idaresiyle ilgili planların yapıldığı bir yerdir. Bir savaş meydanı gibidir. Devamlı. Sulh zamanında da böyledir. Yani padişah sarayını herkes işlerini bitirir, evine gelir, kapıyı çeker, işlerle alakalı hiçbir şey hatırına bile gelmez. Ama saray öyle değildir. Her an daima devlet idaresi, çünkü devlet yürümektedir. Gece gündüz devlet idaresi söz konusu. Eşiyle, dostuyla oturup yemek yemesi belki düşünülebilir. Fakat padişahların yemek yemesi de böyle değil. Padişahlar yalnız yemek yerler. Yemek yerlerken de yanlarında hiç kimse bulunmaz yemek yiyen. Sadece yemeği getirip götürenler bulunur. Nerede rakkase, nerede çalgı heyeti, böyle bir şey mevzubahis
yani
değil.
Yani davet ettiği kişilerle birlikte yemek yemesi
hiçbir zaman
mümkün olmamış.
Padişahlar hiçbir zaman davet ettiği kimselerle de yemek yemezler. Davet edilenler ayrı bir yerde yemeği yerler padişahın davetlisi olarak. Sonra gerekirse padişahla görüşürler, gerekirse hiç görüşmezler. Padişah bunları hediyelerini sunar ve ayrılırlar.
Bu bir birlikte yemek değil. Yok. Sadece sarayda yemek.
Evet, sarayda yemek ama padişahın davetlisi olarak yemek yemek, arada biraz fark var. Ailesiyle hiçbir zaman yemek yemez. Hanımları, çocuklarıyla yemek yemez padişahlar. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren böyle bir kanun vardır. Şimdiki insanlara garip gelebilir ama çok yerinde bir kanundur. Çünkü eski şark hayatında idareci konumda olan kimselerin çoluk çocuğuyla, etrafındakilerle yüz göz olmaması esası vardır. Padişahın yemek yemesi de en çok yüz göz olunacak sahnedir. Düşünün, elinde kaşık önüne dökülüyor, ağzından yemek akıyor, sakalına pirinç taneleri bulaşıyor. Affedersiniz, bir genirme hasıl oluyor yemek itibariyle. Bunları başkalarının görmemesi lazım.
Şimdi diğer taraftan şöyle de bir sonuç çıkıyor. Yani harem hayatı açısından yalnız yaşayan kadınlar topluluğu aslında.
Doğru. Tabii. Yani kadınlar birbirleriyle görüşürler ama padişah haremde biraz yalnızdır.
Ama kadınlar da kendisi açısından hani bir aile hayatı kuramıyor.
Yok, tabii.
O açıdan
öyle.
Yalnızlar.
Ama şimdi yani bu sadece saraya mahsus değil. Yani şark hayatında öyle bizim şimdiki anladığımız manada gece gündüz beraber olan aile olmaz. Herkes belli zamanlarda bir arada bulunurlar. Onun dışında ayrıdırlar. Evet, dışarıdaki insanlar beraber yemek yerler. Eskiden çok evlerde erkekler ayrı yemek yerdi. Çocuklar ayrı, hanımlar ayrı yemek yerdi. Yani o hayat yabancısı olunan bir hayat değil. Hanımlar müstakil yaşamayı daha çok sevmişlerdir. Yani erkeğiyle beraber olmaktansa müstakil bir hayatı daha rahat. Çünkü erkek evin hakimi olmak itibariyle onun yanında devamlı belli bir hürmeti, belli bir vakarı, ciddiyeti muhafaza etmek icap ediyor. Hanımlar ise bu oldukça zor. Onun için hele ki padişahsa kocası.
Evet.
Onun için hatta anlatırlar sarayda, doğruysa eğer, cariyelerden bir tanesi Sultan Mecid'e abdest suyu dökerken şaka yapmak için ensesinden aşağı bir parça su boşaltmış. Ondan sonra tabii saraydan çırak edilmiş. Yani padişahın çok sevdiği bir cariye olduğu halde böyle bir şaka dahi padişaha yapılan hoş görünmüyor.
Ki bu son dönemde yani.
Son dönemde şimdi. Üstelik yani. İlk zamanda zaten böyle bir şey mevzu bahis olmaz.
Olabilecek bir dönemde bile.
Yani bu ciddiyeti her zaman muhafaza. Ben daha önce de söylemiştim. Osmanlılarda en çok emniyet verilen şey. Şimdi Osmanlı padişahlarının özellikleri nelerdir diye bana hep sorarlar. Hı hı. Yani size göre genel olarak, her birinin hususiyetleri vardır da, genel olarak Osmanlı padişahlarının ortak birincisi çok cesur olmalarıdır. Hepsinde müşterektir bu. İşlerinde korkaklık gösteren kimse olmamıştır. Hem de bu dikkati çeker bir cesarettir. Yani Yıldırım Bayezid'in düşman hatlarını yararak tek başına atıyla gidip Nibolu Kalesi'ne haber götürmesi, bire Doğan diye bağırması tasavvur edilir bir cesaret değildir. İkincisi, dillere destan bir merhametleri vardır. Yani suç işleyenleri affetmek. Üçüncüsü, burada mevzu bahis olan, müesseselere bağlılık. Bunun içinde din var, örf adet var, teşrifat var. Müesseseler Osmanlı padişahları için çok önemli olmuştur. Bu teşrifat, bunda içinde tabii, asla affedilmez kurallar ihtiva eder. Herkesin, özellikle padişaha yakın olan kimselerin din, örf adet ve teşrifat kurallarına çok riayetkar olması lazımdır.
Şimdi böyle düşünüldüğünde bugünkü sosyal hayatın oldukça uzağında, hatta yukarısında
öyle
kalan bir hayat.
Ama saray hayatı böyledir. Yani sadece Osmanlı sarayı için bunu söylemiyoruz. Şark saraylarında da, Avrupa saraylarında da belli bir teşrifat, belli bir protokol vardır. Ve sarayda en affedilmeyen şey protokol hatasıdır. Yani protokolü en ufak bir riayetsizlik büyük bir skandal, büyük bir üzüntü doğurur. Yani sarayın belki de ayakta durması, otoritenin sağlanması, emir komuta zincirinin hayatiyetini muhafaza etmesi belki bu teşrifatla mümkündür.
O ulaşılmazlığı da zannediyorum o sağlıyor.
Tabii, tabii. Ondan dolayı yani padişahların öyle çoluk çocuğuyla yemek yemesi, onlar yüz yüze olması mevzu bahis değil. Dolayısıyla böyle padişah oturmuş yanında hanımları süslü elbiselerle ortadaca öyle bir şey hiçbir zaman olmamış. Saraya hiçbir zaman rakkase, dansöz gelmemiş. Kadın oynatmak şark toplumlarında vardır. Fakat çok bayağı bir iştir. Yani bunu prestijli, itibarlı kimseler ne kadar ahlaken düşük olsalar bile yapmazlar. Kadın oynatmak çok ayıptır. Yani bu ne olursa olsun. Hatta Osmanlılar Avrupa ile ilk temasta bulundukları zaman Avrupa saraylarında gördükleri bale gösterilerini, hatta balolardaki o dansları çok yadırgamışlardır. Yani bir insan hanımını nasıl erkeklerin önünde oynatır? Yani hiç mi parayla tutacak dansöz bulamadınız demişlerdir ilk zamanlarda. Yani bu bir telakki, bir yaklaşım meselesidir. O zaman öyleydi. Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Eğlenceleri çok sınırlı olmuştur. Yani bugünkü insanların çoğunun belki zevksiz, sıkıcı karşılayacakları bir hayatları vardır sarayda. Ama Osmanlı padişahı olmak kolay değildir.
Peki birazdan şunu da konuşalım. Saray musikisi diye adlandırılan bir müzik var mı?
Saray musikisi diye bir müzik yok. Sarayda çalınan bir müzik var. Bu da mehter müziğidir. Sarayda günde iki kere divan toplantılarından sonra ve belli bir takım merasimlerde mehter çalınırdı. Alay meydanı denilen meydanda mehterin belli bir kısmı, tabii oraya hepsi sığmaz, gelip nöbet vururdu ve nöbeti padişah ayakta dinlerdi. Saray musikisinden kastedilen budur. Bunun dışında sarayda musikinin böyle bir şey çok katı bilinmiyor.
Mesela dede efendiler, ıtriler vesaire.
Onlar sarayla ilgileri yoktur.
Evet, bunların saraya gelip padişah için herhangi bir şekilde
belli zamanlarda belki bir merasim, bir bayram günü veya bir merasim vesilesiyle belki gelip bir konser verdikleri olmuştur. Ama bunlar sarayın asli hayatında değil. Nerede konser verecek? Saray hayatına ait değil bu musiki şeyleri, toplantıları. Ve dediğim gibi yani mehter neyse saray için, bu mehterdeki musiki toplantıları da odur. Çünkü bunlar burada bir eğlence için değil, belli bir günü anmak için. Yani bir bayram, bir anma merasimi vesilesiyle yapılan toplantılardır.
Şimdiki bandonun veya bir araya gelmesi
bando gibi düşünmek lazım onu. Yoksa onun dışında saray halkının böyle gece gündüz musikiyle uğraştığı, musiki çaldığı, musiki bestelediği böyle bir şey yok. Çünkü musiki bir eğlencedir. Eğlence ise evet hoş karşılanır ama yani işin içinde padişah olduğu zaman insanların bütün hayatının eksenini bu eğlence teşkil edemez. Sarayda zaten çok yoğun bir iş vardır sarayın bir kısmı için. Bunun dışında kalanlar da zaten musikiyle uğraşamazlar. Musikiden anlamak başkadır, uğraşmak başkadır. Bunların hepsini farklı değerlendirmek lazım. Yani sarayda musiki olmuş, bestekarlar gelmiş gibi bunlarla ilgili elimizde çok katı bilgiler yok. Ancak saray bestekarı diye bilinen kimseler var. Bir marş bestelenecektir, bir mehter marşı bestelenecektir. Elbette ki bu bestekarlar bunu yapmışlardır. İşte bu açıdan bakmak lazım. Musikiden anlayan padişahlar da vardır. Sultan 4. Murat mesela musikiden çok iyi anlayan bir padişahtı. Ömrü seferlerde geçse bile onun bazı marşları vardır. Bunlardan Hücum Marşı mesela çok meşhurdur. Günümüze kadar intikal etmiştir. Diğer padişahlardan da böyle günümüze intikal eden besteler vardır. Bu açıdan değerlendirmek lazım bunu. Yani padişahın saray eğlencesi, saray eğlencesi günümüzde anlaşılan manada bir gece kulübü eğlencesi gibi değil.
Şöyle bir düşünce var herhalde, padişah sonuçta istediğini yaptırabilir ve en ekstrem nedir, sıra dışı olabilecek işte pek çok kadının, rakkasenin aynı anda dans etmesi, padişaha ama işte iyi göstermesi,
din kurallarına aykırı, örf ve adete aykırı. Osmanlı padişahlarının öyle ama dedi. Osmanlı padişahlarının genel hayatına bakar, biz onların müdafacısı ve avukatı değiliz. Onlar ölmüş gitmişler, tarihe mal olmuş şahsiyetler. Bugün kendilerini müdafaa edecek durumda da değiller. Fakat şimdi şurası var ki Osmanlı padişahlarında dindarlık, dini kaideleri, biraz evvel söylediğim gibi örfe uyma had safhadaydı. Yani bütün hayatlarındaki çizgiye bakıyoruz Osmanlı padişahlarının. En basit mevzularda bile dini kuralları olan hassasiyetleriyle tanınıyorlar. Nasıl tanınmasınlar ki, aynı zamanda halifedirler, dünya Müslümanlarının lideridirler. Onların böyle bir şey yapmaları, işlerinden gelse bile fiiliyata dökmeleri pek kolay bir şey değil. Onun için yani öyle rakkası oynatmak şu bu pek Osmanlı padişahlarının yapacağı şeyler değil onlar.
Birazdan özellikle kadınlar kendi aralarında eğlenirler miydi sorusuna cevap arayalım ama kısa bir ara verelim önce.
Reklam. yakışıyor. Benim öyle bir dostum var ki, şartlar ne olursa olsun yıpranmaz dayanır. Her gün silin, hiçbir şey olmaz. Kale kalır, su bazlı doğal boya.
En iyi dostum kale kalır.
Polaris sana çok yakışıyor.
Meyve seven,
gülsen içer,
gülsen içelim,
bir oh çekelim,
gülsen.
Meyve suyunda gülsen.
Gözünüz aydın. Alzheimer lazer, gözün kırılma kusurları olan miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kusurların tedavisi amacıyla dünyada kullanılan en yaygın yöntemdir. Bu sayede araç kullanma, yüzme, televizyon izleme ve diğer aktivitelerinizi gözlük ve lens kullanmadan rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için telefon 0224 233 3346. Bursa İhlas Cerrahi Tıp Merkezi.
En keyifli kahvaltı sofraları için Gülsan Reçel.
5 kıtada Atlantik. Atlantik, kaliteli yünlü halı.
Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur.
Oh, oh, oh, oh. Arada aşkın hatırı olmasa.
Abi, şimdi konuşmaz ama.
Reklam.
Taşan Doktor Ekrem Buğra ikinci ile İstanbul sohbeti devam ediyor. Bu arada özellikle bir nokta çok önemli. İnsanlar hep padişaha atfen kendi hayallerindeki doğru dünyayı yaşatmışlar.
Ama işte Osmanlı padişahlarının hayatını biliyoruz. Yani bütün teferruatıyla din kuralları, ahlak kuralları, örf ve adet prensipleri ve teşrifat kuralları kendini sınırlandırmışlar. Zaten Osmanlı padişahının büyüklüğü burada geliyor, buradan geliyor. Bir de bazı tabirlerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Mesela padişaha tavsiyeler ihtiva eden kitaplarda diyor ki padişah devamlı diyor devlet işleri meşgul olmamalıdır. Arada bir işlet etmelidir. İşlet günümüzde içki meclisi olarak kullanılıyor. Halbuki işletin Arapça karşılığı bu değildir. Eğlence demektir. Meşru dairede padişahın nedimleri vardır. Yani devamlı onun yanına girip çıkabilen kimseler, musahipleri. Bunlarla beraber oturabilir. Kendilerine izin verilmiş olan şerbetler içebilirler, eğlenebilirler. Buna izin verilmiş. Bunun dışında gayrimeşru bir şey yapmalarına izin verilmemiş. Buradan diyorlar ki işte bakın işletten bahsediliyor. Padişahlar da içki içerdi. Solakzade diyor ki Sultan 4. Murat için diyor şiddetli gut ağrısından muzdaripti. Ağrı kesici olarak afyon hülasası alırdı. Bu da onun uyuşturur ve yürürken sendelemesine sebep olurdu. Bundan dolayı onu çekemeyenler padişahı içki içmekle itham ettiler diyor. Şimdi bir de böyle durumlar var. Yani Osmanlı padişahları hakkında dediğiniz gibi insanlar hayallerinde geçenleri canlandırıyor. Kadın oynatan, içki içen kimseler. Biraz da bunlar politik yaklaşımlardır. Evet. Yani Osmanlı padişahının hayatlarını teferruatıyla biliyoruz. Dindarlıkları meşhurdur, ahlaka uygunlukları meşhurdur. İnsanlar beğenir beğenmez ayrı mesele ama bu gibi konularda onları itham etmek haksız oluyor.
Evet, özellikle geçmişe yönelik ithamlar cevaplamakta da zorlanılacak durumlar oluşturuyor. Peki gelelim hareme. Haremde kadınlar eğlenir miydi?
Evet, haremde kadınların sayısı çok. Bunların dediğim gibi padişah hanımlarının, valide sultanın ayrı daireleri var çocuklarıyla, hizmetkarlarıyla beraber. Bunun dışında sarayda hizmet eden cariyeler ise koğuşlarda kalıyorlar. Elbette saraydaki hanımların kendilerine mahsus eğlenceleri vardı. Birbirlerine gider gelirlerdi. Bugünkü hanımların kabul günleri gibi. Bu ziyaretlerde bir takım ikramlarda bulunulurdu. Bunun dışında saray haremin en büyük eğlencesi dışarıdan saraya gezmeye gelen kimselerdi. Daha önce bundan bahsetmiştik. Daha önce sarayda oturup da sonradan evlenip halka karışan kimseler belli zamanlarda saraya ziyarete gelirler. Ve bunların sarayda anlattıkları sarayın ilgisini çekerdi. Bir de saraya devam eden belli hanımların mensup olan kimseler vardı. Bunlara saraya mensup denirdi. Bir vesileyle saraya gelir. Bunlar umumiyetle hoş sohbet, insanları anlatıp güldüren, neşeli fıkralar, hikayeler anlatan, dışarıdan haberler getiren kimseler olurdu. Bol ahenk, orta yaşın üzerinde, evlenmemiş veya dul kalmış hanımlar. Bu hanımlardan yakın zamana kadar vardı böyle meclislere girdiği zaman şenlendiren kimseler. Bu hanımlar saray hanımlarının başlıca eğlencesiydi. Saray hanımlarından hemen her birinin...
Bir nevi talk show yapıyorlar.
Evet evet, saray hanımlarına da devam eden kimseler. Belli aralıklarla gelirler. Saray, o hanımlar da bunlara destek olurlar. Fakir kimselerdir. Hem bir içtimai yardımda bulunurlar hem de saraya bir eğlence rüzgarı esintisi getirir. Bunlar böyle. Bunun dışında sarayda belli aralıklarla hayal oyununun, karagöz oyununun, orta oyununun yani tuluat oyununun sergilendiğini biliyoruz. Belli aralıklarla hanımların belli periyotlarla harem ağaları nezaretinde bu şeyleri, eğlenceleri izlemeye götürüldüğünü biliyoruz. Son zamanlarda sarayda hatta tiyatro yaptırılmış. Hanımların kafes arkasından bu tiyatroyu belli periyotlarla seyretmesine imkan tanınmış idi. Hı hı. Çünkü kolay bir şey değil. Bu, sıradan dışarı hanımları gibi değil. İstedikleri zaman dışarı çıkan, istedikleriyle görüşen kimseler değil. Hı hı. Belli bir mesafeyi ve seviyeyi muhafaza etmek durumundadırlar. Bunların da deşarj olabilmeleri için, eğlenebilmeleri için bir takım tedbirler sarayın bizzat kendisi tarafından alınmış. Bunun dışında hanımlar birbirlerine gittikleri zaman, o zamanlar hanımlar arasında şimdiki gibi radyo yok, televizyon yok. Oyunlar pek muteberdi. Yüzük oyunu, kaşık oyunu, fincan oyunu gibi böyle oyunlar oynadıklarını biliyoruz. Saraya mensup hanımların bilhassa son zamanlara ait olanların yazdığı hatıralarda saray hanımlarının birbirlerini ziyarete gittikleri zaman böyle oyunlar oynadıklarını biliyoruz. Hatta dilsiz oyunu denilen bir oyun vardır. Bugünkü sessiz sinemaya benziyor. Hı hı. Bu dilsiz oyunuyla hanımların birbirlerine hikayeler anlatmaya çalıştıklarını, karşı tarafın da onun ne anlatmak istediğini bilmeye çalıştığını nakletmektedirler hatıralar.
Bu arada şunu da merak edeceğiz zannediyorum, dinleyicilerimizin de dikkatini çekti. Hep çok şık giyinen, çok zarif, çok naif kadınlardan bahsediyoruz.
Doğru.
Çok küçük yaşlarda saraya giriyorlar ve onun eğitimini alıyorlar. Şimdi böyle bir kadından, belli bir ağır başlılıkla yetiştirilen bir kadının ortaya çıkıp bir çenge gibi oynaması zaten hayallere sığmıyor.
Değil. Hayır, değil.
Peki nasıl eğlenirlerdi kısmına? Biraz da böyle enstrüman katılarak yapılan, hani o yine filmlerde, dergilerde, gazetelerde ya da romanlarda anlatılan hikayelere uygunluk açısından soruyorum. Var mıdır hakikaten böyle ortaya çıkıp oynayanlar, eğlence
hiçbir
yapmaya
yerde,
çalışanlar?
Hiçbir yerde, hiçbir kayıtta, yani Osmanlı Sarayı ile ilgili hiçbir kayıtta sarayda hanımların oynadığı çengil... Şimdi Osmanlı hayatında çengi ve köçek var. Yani çengi oynayan kadınlar, köçek de oynayan erkeklerdir. Kadın kılığına girip oynarlar bunlar. Bayağı başka kılıklara girerler. Bu var. Fakat bu çok yaygın değildir. Yani özellikle düğünlerde, kadınlar arasındaki düğünlerde çengi getirilip oynatıldığını biliyoruz. Yani bunlar çengi koludur. Fakat bu çengi kolu günümüzdeki dansözler gibi değil.
Giyim kuşamı da öyle değil
bu,
aslında.
Hayır, hiç değil. Bu çengi kolunu görenler bugünkü folklor ekibi gibidir. Oynadıkları oyunlar daha ziyade o zaman halk folklorlarına dair oyunlardır ve bunlar bir takım parodiler yaparlar. Komedi oyunları oynarlar.
Orta yani, oyununun bir versiyonu.
Kadınlara yönelik, kısa kısadır ama böyle uzun bir konu yoktur. Mesela birisi kaynan olur, birisi gelin olur, karşılıklı
birisi
atışırlar.
Birisi erkek olur, birisi
erkek olur, birisi böyle oyunlar yaparak insanları eğlendirirler. Çengi kolundan kasıt öyle saz çalmış, bunlar da göbek atan böyle bir şey yok. Böyleleri de var ama bu daha bayağı bir çevrede revaç bulmuştur. Böyle muteber kimseler arasında düğünlerde özellikle veya bayramlarda getirilen böyle çengi kolları vardır. Mesela Benli Belkıs'ın çengi kolu. Bir hanımın çengi kolu. Onun eğittiği kızlar bu işi yapıyor. Buradan para kazanıyorlar. İşleri bu. Bunlar rahaber verilir. Bunlar gelirler düğünde. Çengi. Bunlar hem oynarlar ama esas oyunda gösterdikleri marifet budur. Karşılıklı fıkralar anlatmaları, taklitler yapmaları, insanları eğlendirmeleridir. Bunlar bir düğünü baştan sona alıp götürürler. Çengi kolu budur. Köçeğe gelince aynı erkeklerin de böyle oynayan bir grubu vardır. Köçek kolu. Bunlar hiç insanların zannettiği gibi muhannes, yani kadınsı kimseler değildir. Efemine kimseler değildir. Bunlar da bu işin erbabıdır. Erkek düğünlerine gelir bunlar. Aynı erkekler nasıl kadınlara ayrı, erkekler ayrı düğün yapılıyor. Sarayda da böyledir. Erkekler arasında gelir. Bazen kadın kılığına girerler. Bazen kaplumbağa kılığına girerler. Bazen başka kılıklara girerler. Ve burada bir hem oynarlar, hem de bir takım tiyatro parodileri canlandırırlar.
Buradan
taklitler yaparlar.
Şu sonuç bile çıkıyor bence. Eğer kadın oynatmak çok yaygın olsaydı, dansözlük çok yaygın olsaydı, ki halk arasında bile yaygın değil, o zaman köçeğe ihtiyaç yoktu.
Doğru.
O zaman öyle bir sıfat ortaya çıkmazdı.
Yok, tabii doğru. Yani köçeğe ihtiyaç olmaz, zaten kadın oynatılıyor. Hı. Şimdi bu dansözlük var ya, şimdiki bu eskiden gelme bir adet değil. Yani eskiden beri olan bir gelenek değil. Bu çok sonraları ortaya çıkmıştır. Ve Arap müziği çalındığı için oynarken zannedilmiştir ki bu eskiden beri, ta Araplardan beri var. Böyle bir şey yok. Yani kadın oynatma, hele böyle dansöz, hele yarı çıplak, hele masalarda. Bu belli bir grubun, yani içkiye müptela olan grubun, müptela olanları diyorum, grubun kendi hususi eğlenceleridir. bu içkiye müptelalık yayılınca onların eğlencesi de yayılmış. Herkes zannetmiştir eskiden böyle eğleniliyor. Bu eskiden çok ayıp karşılanılan bir şeydi. Kadın oynatmak. Bir insan için en büyük hakaret, duydunuz mu, filanca kadın oynatmış. Kadın oynatmışlar.
Yani oynayan için değil, onu seyreden için bile bir ayıp tarafı var.
Çok büyük
bir
ayıptı yani. Ben çocukluğumda da hatırlıyorum. Birisi birini kötülerken kadın oynatmışlar falan derlerdi. Yani düşün, o kadar kötü bir şey. Yani gayrimeşru ilişkiyi bırakın, kadını oynatmak bile pespaya karşılanıyor. Yani kimsenin öyle kafasına tahayyül ettiği gibi değil. İşte bu Çengi kollarından belli günlerde, her zaman değil, saraya gelip saray hanımlarını eğlendirenler de var. Yani kadın oynatmak kastediyorsanız böyleleri var. Ve bunun dışında o bugünkü dansözler kafada canlanır, onlar yok.
Anlıyorum. Peki gelelim giyim kuşama. Evet. Kadınlar sadece ortamda kadınlar olduğu için acaba haremdeki kadınlar daha rahat mı giyinirler?
Şimdi biraz evvel söylediğiniz, saraya alınan hanımlar ister padişah hanım olsun, ister sarayda hizmetkar olsun, belli bir fiziki güzelliğe, belli bir zekaya, belli bir soylu harekete mensup olan kimselerden seçiliyor. Fiziki güzellik, zeka. Bunlar saraya alınıyor. Bir kere bunlar sarayda zaten bakıyorsunuz, nereye baksanız hep güzel, fiziken düzgün kimseler. İkincisi bunlar tabii zekaları nispetinde ahlaken de mazbut kimseler. Hal hareketleri soylu kimseler yani. Bulunduk işte eskiden herkesin statüsünü benimseyip ona göre hareket etmesi kaideydi. Saraya girenler artık köyü, kenti, neresiyse orayla ilişkiyi keser, sarayın hayatını benimserdi. Hı hı. Girdiği sınıfın hayatını benimseme
vardı. Nereden geldiği değil, nerede olduğu önemli.
Olduğu mühimdir, evet. Bunu benimserdi ve çok kolay intibak ederlerdi genç yaşta geldikleri için. O iş için terbiye edildikleri için. Saray kıyafeti eskiden beri ağırdır. Yani saray hanımlarının giydiği kıyafet, ama sadece sarayın değil Anadolu'da da böyleydi. Kadın kıyafeti, yani eski Türk kadın kıyafeti ağır kıyafetlerdir. Yani kadınlar böyle
üst üste pek
üst üste
çok kıyafet.
Giyerler, pek çok kıyafet, ayrıntıları çoktur elbiselerin. Tabii bunun soğukla, iklimle de alakası vardır. Ama biraz daha kültür, moda, bundan da alakası vardır. Bir kere eski saray kıyafeti var. İkinci devre saray kıyafeti var. Bir de son devir saray kıyafeti var. Son devir saray kıyafeti bugünkü gibidir. Tabii gene günümüzdeki gibi değil de. Yani ağır tuvaletler vardır. Fakat ondan evvelki devirde kadınların kıyafetlerinde çok teferruat var. Bir kere üç etek modası var. Şalvar, şalvarın üzerine üç etek. Önde iki, arkada bir etek. Bu arkadaki eteğin boyu alabildiğine uzuyor. Bunun uçları bele sokuluyor. Yani kadının belden aşağısı haşmetli bir görünüm. Ve kullanılan kumaşlar ağır ve cafcaflı. Üste yelekler, saltolar, işlemeli, bel kuşakları. Başta hafif totoz denilen, bugünkü erkek takkelerine benzer küçük bir takke. Bunun üzerine örtüler konuyor. Bu takkelere iliştirilen çeşitli iğneler. Ve çok haşmetli saç modelleri. Şimdi ve çok nadide takılar. Onun için böyle hanımları uzaktan resmetmişler o zamanki Türkiye'ye gelen seyyah hanımlar. Bu gördükleri saray hanımlarını resmetmişler. Kıyafetleri hakikaten çok emsalsiz. Ama bu kıyafetlerle hayat çok zor. Hı hı. Yani ama bunların zaten bir işi yok.
Evet, onların yani işi bunlar, bu zaten. Sabah kalkıp.
Saraydan sabah kalkıp güzelce giyinmek. İşte dini işleriyle, ibadetleriyle meşgul olmak. Onun dışında zatî işleriyle meşgul olmak. Çocukları varsa onlarla meşgul olmak. Gezmeye gitmek, misafir kabul etmek. İşleri bundan ibaret.
Eğlenceli bir hayat yani için.
Eğlenceli veya sıkıcı bir hayat. Şimdi kıyafetler
bu,
ağır.
Bu kadar güzel giyinen kadınlar acaba bunları kendileri mi hazırlıyorlar?
Şimdi sarayda dedik ya, hizmet eden bir takım cariyeler vardır. Bu cariyelerin içinde eli dikişten anlayan kimseler vardır. Bunlar saray hanımlarının elbiselerini dikerler. Vazifeleri budur. Bunlara ücret verilmez ama elbise diktiren herkes bunlara yüklü bir bahşiş verir. Ücretten yukarıya gelir. Zamanla bu cariyeler her saray hanımının dairesine girmiştir. Yani her saray hanımının, padişahın kaç hanımı varsa her birinin bir böyle terzi kızı vardır.
Kendi.
Onun da kalfaları vardır. Böyle bir daire teşekkül etmiştir. Dikişçi ustalar, terzi ustalar. Bunlar hanımın elbiselerini dikerler. Vazifeleri budur. Böyle hanımı yani terzisi olmayanlar dışarıdaki terziler saraya getirilir ve bunlara elbise diktirilir. Bunlar ilk zaman Rum ve Ermeni terziler idi. Umumiyette onlar bilirdi. Fakat zamanla bu Rum ve Ermeni terzilerden terzilik öğrenen istidatlı saray kızları sarayda temayüz ettiler. Gerek birbirlerine gerek saray hanımlarına elbise dikmeye başladılar. Bu saray hanımlarının da işine geldi. Şimdi dikiş kısmı böyle. Peki kumaş kısmı ve moda kısmı nasıl ayarlanıyor? Kumaş saray müteahhitleri vardır. Yani sarayın devamlı olarak kendisinden mal aldığı tüccarlar vardır. Bunlar sarayın itimadını kazanmış dürüst kimselerdir. Bunlar saray müteahhidi adı verilir. Bunlar saraya belli bir tenzilat yapar ve muntazaman saraya mal götürür. Şimdi saray hanımlarının elbise dikimlerinde kumaş siparişi bunlara verilir. Bunlar çeşitli alternatifleri getirerek saray halkının ne giydiğini bunlar gayet iyi bilirler. Hanımlara gösterirler. Hanımlar bunları beğenirler. Beğendiklerinden elbiselik ne kadar çıktı zaten bellidir, kesilir, verilir. Ve bunlar ondan sonra terzi tarafından değerlendirilir. Kumaş alımları böyle olmuştur. Sarayın son zamanlarında saray hanımları arabalarla, saray arabalarıyla Kapalı Çarşı yakınına kadar gitmiş. Orada sarayın harem ağalarının bildiği, sarayla irtibatı olan tüccarlardan kumaşlar hanımlara getirilmiş, hanımlar beğenmiş ki onlardan kestirilmiştir. Eskiden hanımların çarşıya girmesi, dükkanlara girmesi çok ayıp karşılanır. Hele saray halkından mümkün değil. Tüccar bu işten fazla kar ummaz. Sadece saraya mal satmak onlar için bir prestij olarak kafi gelmektedir. Onun için sarayın bu gibi masrafları çok yüksek tutmazdı ilk zamanlar. Sonradan Mısırlıların Türkiye'ye İstanbul'a geliş gidişiyle Mısır saray ailesinin, ki onlar israfa çok mütemayil kimselerdi, İstanbul halkı da biraz tantanaya, debdebeye dönmüştür. Ondan evvel saray halkı da, saray dışındakiler de sade bir hayat yaşıyorlardı.
Kısa bir aramız var, sonra tekrar buradayız.
Reklam.
Düşünsenize, her şey aynı olsaydı hayat sıkıcı olmaz mıydı?
Kuşların hepsi güvercin olsaydı, kedilerin hepsi tekir, sıkıcı olmaz mıydı? Sıkıcı olmaz mıydı? Olmaz mı? Olamaz mı bir fark? Yaratılamaz mı? Olmaz mı? Olamaz mı bir fark? Yaratılamaz mı?
Vinsa size yüzlerce pencere modeli sunuyor. İşte Vinsa'yı Vinsa yapan budur.
Vinsa.
Değişim zamanı. Atsan atılmaz, satsan satılmaz eski halınızı alıyoruz. Yerine %12 indirimle yepyeni cıvıl cıvıl bir deko veriyoruz. Üstelik özgün desenli, göz alıcı renkli deko halılar peşin fiyatına vade farksız 7 taksitle. Maksimum kartı özel peşin fiyatına vade farksız tam 12 taksitle. Eski halılarınızı en karlı şekilde değiştirmek için bu fırsatı kaçırmayın.
Faizsiz bankacılığı Türkiye'ye getiren Albaraka Türk, 20 yıldır olduğu gibi bugün de herkese bereketli kazançlar diler. Albaraka Türk, faizsiz kazanç.
Var mı nazo gibisi?
Daha iyisi portakalın kendisi.
Bisküvi, kraker, çikolata.
Sağlığınızdan emin olmak için yılda en az bir kez check-up yaptırın.
Ayrıntılı bilgi için 0212 533 45 45. Neva Sağlık Kulübü.
Anneler, babalar, dikkat! Çocuğunuzun hafıza eğitimi yaşı geçiyor. İnsan zekasının %75'i 7 yaşına kadar tamamlanır. Bu yaşlardaki çocuğa karşı duyarsızlığın İleride telafisi asla mümkün değildir. Gelin çocuğunuzun zekasını çocuk zeka ve hafıza eğitimi setiyle geliştirelim. Sipariş için telefon 0216 349 9610 hafizeeğitim.com.
Hayatım sakın uyuyup kalma. Zeynep tam 9'da okulda olmuyor.
Baba!
Kahvaltı yapmadan gönderme. Meyve suyunu mutlaka içsin. Vitaminler dersen o anlar.
Kuz vitaminli, kuz vitaminli, kuz vitaminli aroma.
Her şeyin en doğrusunu anneler bilir. Şimdi babalar da biliyor. Türkiye'nin ilk ve tek yeni pratik kapaklı 9 vitaminli karışık meyve suyu.
Aromadan başkası.
Bugünlerde herkesin mopedi var. Çünkü mopedlerde bir Opel Tigra Twin Top
33 Casper bilgisayar, 99 Casper MP3 çalar var. İster Morpet paketini PK115 Acıbadem İstanbul'a gönderin, ister paketteki şifreyi adınızı soyadınızı boşluk bırakarak yazın, Turkcell 3086'ya gönderin, kazanın. Daha çok gönderin, şansınızı arttırın.
Toprak aşka dönüştü, renkler şarkına. Beyaz bir çığlık düştü gökten soframa. Tutku borlandanında, porselen inadında. Değişmez bu yıllardır, borlan aşktır kanında. Borlan aşktır kadında, borlan aşktır kanında. Borlan aşktır kadında.
Portland, porselen aşkı.
Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
Doçent Doktor Ekrem Buğra ikincili programın artık sonuna yaklaşıyoruz. Padişah düğün yapar mı?
Padişah düğün yapmaz mı? Elbette padişah düğünü dillere destan olur.
Ama bu bir hani çocuğunu sünnet etmekten ziyade kendi düğünü.
Osmanlı padişahlarında padişahları düğünsüz evlenirlerdi. Ben de sansasyonel bir şey söyleyeyim. Padişahların düğünü olmazdı.
Evet. Medyatik bir cümle.
Bir hocamız vardı, öyle derdi. Ben size şimdi bomba gibi bir şey söyleyeceğim. Osmanlı padişahları hiç nikahlı beraberlikte bulunmamıştır. Yani nikahsız beraberlikte bulunmuşlar diyecek. Halbuki onlar cariyedir. Cariyeli nikah zaten olmaz. Onun cari olması karı koca manasına gelir. Osmanlı padişahlarının düğünü olmamıştır tabii belli zamandan sonra. Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren Osmanlı padişahları düğün yapmamışlardır.
Neden?
Çünkü Osmanlı padişahları bu tarihten itibaren hür kadınlarla evlenmemişlerdir. Cariyelerle evlenmişlerdir. Bunun sebeplerini daha önce anlatmıştık. İşte yeni bir soylu aile meydana getirmemek, devlet içinde istismara karşılaşacak bir kimseler peydahlamamak, sarayda yetişmiş, o terbiyeyi almış padişah annesi ve karısı olabilecek hanımlarla evlenmek endişesiyle dışarıdan evlenmemişler. Dışarıdan evlenmeyince kendi cariyeleri onlar. Onlar da düğün gerekmemiş. İşte o gün anlatılır işte. Valide Sultan seçer bu hanımı, padişahla evlenecek hanımı. O gün gayet güzel yıkanır, güzel kokular sürünür, güzel elbiseler giyer. Ve ondan sonra zifafa girerler padişahlar. Ama o belki eğlence şey, o hanım için heyecan yeter.
Ama bir düğün başı başına.
Bundan önceki ama padişahlar için mesela Yıldırım Bayezid'in düğünü dillere destan olmuştur. Germiyanoğlu Yakup Bey'in kız kardeşiyle evlenmiştir. Devletşah Hatun'la tarih kayıtlarında geçiyor. Onun çok dillere destan düğünü öyle bir düğün ki gelin birkaç tane Kazayı, Kütahya'yı falan şehiz olarak getirmiştir. Yine mesela Orhan Gazi'nin Bizans İmparatoru Kantakızönos'un kızıyla evlendiği bir düğün vardır. Silivri'de olmuştur ki onu da tarihler Osmanlı İstanbul o zaman bizde olmadığı halde buradan gitmişler. Düşünün o zamanki hanımlar daha da henüz Türkmen gelenekleri var. Süslü kıyafetlerle gelin almaya gitmişler. Yani bu kayıtlarda anlatılıyor. Osmanlı padişahları o zaman Anadolu beyliklerinin kızlarıyla evleniyor. İşte Dülkadiroğlu'nun, İsfendiyaroğlu'nun. Bunların her birisinin düğünleri var. Bayağı kitaplar bunları anlatıyor. Düğün şöyle oldu, böyle oldu. İşte yengeler gitti, gelin aldılar gibi anlatılıyor. Ama Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık padişahların evlenme düğünleri yok. Ama padişah kızlarının evlenme düğünleri var. Bunlar dillere destan oluyor. Sur-u Hümayun esas İstanbul halkının en baş eğlencesidir. Bir padişah kızı evlense de biz de eğlensek.
Bu son zamanlarda diğer da, tarafta yapılmayan işin.
Tabii. O onu telafi ediyor. Bir de son zamanlarda artık sarayda cariyeler azalmış. Hür kadınlarla evlenmeler başlayınca yine bunlarla düğün yapıldığını biliyoruz. Düğün nasıl oluyor? Sarayda koltuklu işte eski İstanbul düğünüdür. Yani gerekirse bundan önümüzdeki programlarda bahsederiz. Yani saray düğünlerinden.
O zaman önümüzdeki haftanın konusu da böylece belli oldu. Bir kere padişah kızı ne demektir?
Evet.
Bunun karşılığı nedir? Hakları nelerdir? Geçtiğimiz programlarda zaman zaman padişahın sırdaşı, arkadaşı, yoldaşı olduğunu söylemiştik. Doğru. Hepsi mi böyleydi? Bir takım özellikleri mi vardı? Nasıl yetiştirilirdi bir padişah kızı? Kimlerle evlendirilirdi ve nasıl bir hayat sürerdi? Evlendikten sonra saraya nasıl gidip gelirdi? Şunu hep merak etmişimdir. Mesela kız evleniyor, gidiyor ve artık onun dışarıda bir ailesi var.
Tabii.
Dünürünüzün padişah ailesi olduğu bir aileniz var. Diyelim ki benim kayınvalidem, kayınpederim her Ramazan'da anneme iftara gelirler. Onlar da böyle gelenekleri devam ettirirler miydi? Bunları önümüzdeki hafta detaylı konuşalım inşallah. Peki, Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. Size de güzel bir öğle sonrası diliyoruz. Yarın yine birlikte olmak üzere.
İpek Yolu.